Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 44. Ayrım 25. Ordu aylardır donmuş Ladoga Gölü'nün üzerinden bir yol yapmak için çalışıyor. Şimdi yol burada ve herkes ona hayat yolu diyor. Yiyecek kamyonları yakında buzun üzerinde gürültülü bir şekilde Leningrad'a doğru hareket edecek diyorlar. Şimdiye kadar aynı küçük kamyonlar aşağıdaki dondurucu, karanlık sulara düşmeye devam etti. Ve elbette Almanlar sürekli olarak bombalayıp durdurdular. Çocuklarımın kıyafetlerini kontrol ettim. Tıpkı Leningrad'ı terk ettiğimizde olduğu gibi her şey yerli yerinde. Leo ve Anya gazete kağıdına sarılı ve sahip oldukları tüm giysiler üzerlerinde. Başlarımıza ve boyunlarımıza eşarplar sarıyoruz. Her şeyi Leo'nun küçük kırmızı burnunu bile örtmeye çalışıyorum. Dışarıda nefes almak acıtıyor. Ciğerlerim acıyor. Leo yanımda öksürmeye başlıyor. Dolunay simsiyah gökyüzünde yükselerek karları maviye boyuyor. Hepimiz orada sıkışık bir şekilde büyükbaş hayvanlar gibi duruyoruz. İnsanların çoğu öksürüyor. Bir yerlerde bir çocuk ağlıyor. Aklıma bu çocuğun Leo olmasını dilemek geliyor. Onun sessizliği beni korkutuyor. Anya, ne yapacağız anne? Diye soruyor. Bir kamyon bulacağız. Hadi, elimi tut. İlerlemeye başlarken gözlerim sulanıyor ve yanıyor. Leo kollarımda ve ne kadar zayıf olursa olsun bana ağır geliyor. Bu yüzden çok zor hareket edebiliyorum. Her adım konsantrasyon ve irade gerektiriyor. Uğuldayan rüzgara yaslanmam gerek. Bu buz mavisi ve kasvetli dünyada gerçek olan tek şey kızımın elinde tuttuğum eli. Uzaklarda bir yerde bir motorun önce rölantide ve sonra gürültüyle çalıştığını duyuyorum. Bunun bir konvoy olmasını umut ediyorum. Hadi! Diye bağırıyorum. Rüzgara doğru ya da bağırmak istiyorum. O kadar çok üşüyorum ki dizlerim acıyor. Parmaklarımı Anya'nın elini tutmaya yetecek kadar bükmek bile canımı acıtıyor. Yürüyorum ve yürüyorum ve yürüyorum ve hiçbir şey yok. Sadece buz ve simsiyah gökyüzü ve uçak savar toplarının uzaktan gelen patlamaları. Acele etmeliyim diye düşünüyorum. Yavrularım. Ve sonra Sasha yanımda beliriyor. Nefesinin sıcaklığını hissedebiliyorum. Bana aşk ve Alaska'da kendimiz için inşa edebileceğimiz yer hakkında fısıldıyor. Ve dinlenmemin sorun olmayacağını söylüyor. Kelimeler ağzımdan bile çıkmadan önce dizlerimin üzerine düşerek sadece bir an için diyorum. O zaman dünya bütünüyle sessiz. Bir yerlerde birisi kahkaha atıyor ve ses kulağa tıpkı Olga'nınki gibi geliyor. Biraz uyur uyumaz onu bulacağım. Düşündüğüm şey bu. Ve gözlerimi kapatıyorum. Anne! Anne! Anne! Yüzüme bağırıyor. Gözlerimi yavaşça açıyor ve Anya'yı görüyorum. Kızım eşarbını çekip çıkarmış ve benim boynuma sarmış. Beni çekiştirerek, ayağa kalkmalısın anne, diyor. Başımı eğip bakıyorum. Leo kollarımda güçsüz, kafası geriye düşmüş. Ama soluk aldığını hissedebiliyorum. Eşarbı boynumdan çözüyor ve yeniden Anya'nın yüzüne sarıyorum. Bir daha asla eşarbını çıkarma. Onu kimseye verme, bana bile. Ama seni seviyorum anne. Ve işte gücüm geliyor. Gelecek olan acıya karşı dişlerimi sıkarak, sendeleyerek ayağa kalkıp yeniden ilerlemeye başlıyorum. Önümde bir kamyon görününceye kadar adımlarımı teker teker atıyorum. Bol kamuflaj kıyafetleri giymiş bir adam kamyonun kapısının yanında durmuş sigara içiyor. Sigaranın kokusu bana annemi düşündürüyor. Sesimin ne kadar çatallaşmış ve zayıf çıktığını duyarak ''Buz üzerinde bir yolculuk'' diyorum. Bu adamın yüzü yorgun ya da zayıf değil. Bu, o adam, birisi ya da en azından partide demek oluyor ve umudumun yeşerdiğini hissediyorum. Öne doğru eğilip Leo'ya bakıyor. Ölü mü? Başımı sallıyorum. Hayır, sadece uyuyor. Şimdi ümitsizim. Lütfen, diyorum. Etrafımızdaki bütün kamyonlar gidiyor ve ben eğer çok kısa sürede bizi götürecek bir kamyon bulamazsam, bu akşam burada öleceğimizi biliyorum. Büyük babamın emaye'den yaptığı kelebeği çıkarıyorum. İşte. Anya kelebeğe uzanarak, hayır anne, diyor. Adam sadece kaşlarını çatıyor. Değersiz bir süs eşyası ne işe yarar ki? Eldivenimi çıkarıyor ve adama evlilik yüzüğümü veriyorum. Bu altın, lütfen. Sigarasından son bir nefes çekerken bana bakıyor. Sonra sigarasını karın üzerine atıyor. Yüzüğümü cebine koyarak, tamam büyük anne, diyor. Binin, seni ve torunlarını götüreceğim. O kadar minnettarım ki, çok sonrasına hepimiz adamın kamyonunun kasasına doluşuncaya kadar bana ne söylediğinin farkına varmıyorum. Büyük anne, benim yaşlı bir kadın olduğumu düşünüyor. Eşarbı çıkarıyorum ve ön camın üst kısmındaki aynaya bırakıyorum. Saçlarım cildim kadar beyaz. Buzun diğer tarafına geçtiğimizde gündüz. Elbette pek fazla aydınlık değil ama yeterli. Şimdi gerçekten nerede olduğumuzu görebiliyorum. Uçsuz bucaksız kar. Kamyonlar sıralanmışlar. İçleri benim zavallı Leningrad'ım için yiyecek dolu. Askerler beyaz kıyafetler giymiş. Burada çok değil belki 300 metre uzakta olan tren istasyonu sonraki varış yerimiz. Neredeyse hemen bombalamalar başlıyor. Şoförümüz duruyor ve kamyondan dışarı çıkıyor. Dürüst olmak gerekirse kamyonda oturmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeme rağmen dışarı çıkmak istemiyorum. Depoda benzin var ve kamyonun üzerinde kamuflaj yok. Havadan çok açık bir hedef. Ama biz ısınıyoruz ve ısınmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Sonra Leo'ma bakıyorum. Tehlikeyi tamamen unutuyorum. Leo soluk almıyor. Onu şiddetli bir şekilde sarsıyorum. Yırtarak paltosunu açıyorum ve gazete kağıtlarını çıkarıyorum. Göğsü gerçekten sadece incecik kemiklerden, morarmış bir deriden ve çıbanlardan ibaret. Uyan Leo, nefes al, hadi aslanım. Ağzımı onun ağzına dayıyor, onun için nefes alıyorum. Nihayet kollarım da titriyor ve ben ekşi, küçük bir soluğun ağzıma geldiğini hissediyorum. Ağlamaya başlıyor. Onu göğsüme bastırıyorum, ben de ağlıyorum ve beni bırakma Leo, buna dayanamam, diyorum. Anya, elleri çok sıcak anne, diyor ve ben birdenbire attığım çığlığın onu ne kadar korkuttuğunu görüyorum. Leo'nun alnına dokunuyorum. Ateşler içinde yanıyor. Gazete kağıdını yeniden yerleştirip kazağını ve paltosunu iliklerken ellerim titriyor. Tekrar dışarıya çıkıyoruz. Kamyondan en önde Anya çıkıyor. Leo'ya o kadar odaklanmışım ki etrafımda patlayan bombaları ve ateşlenen silahları neredeyse hiç fark etmiyorum. Yakınlarda bir yerde bir kamyon havaya uçuyor. Bu, hortumun merkezinde olmak gibi bir şey. Her tarafımızdan kamyonlar geçiyor. Atlar arabaları çekerken nallarının sesi duyuluyor. Askerler koşuşturuyorlar ve biz zavallı, açlıktan ölen Leningradlılar binecek araç arıyoruz. En sonunda reviri buluyorum. Karlı bir alana yayılmış, uçuşan, kirli, beyaz tentelerden oluşuyor. İçerisi bir hastane değil. Ölenler ve ölüler için bir yer. Hepsi bu. İçerideki koku korkunç. İnsanlar kendi donmuş pisliklerinde inleyerek ölüyor. Leo'yu yere bırakmaya cesaret edemiyorum. Çünkü durumunun daha da kötüleşeceğinden korkuyorum. Bize yardım edecek birini arayarak saatlerce dolaşıyormuşuz gibi geliyor. Nihayet bir bastonun üzerine eğilmiş yaşlı bir adam buluyorum. Hiçbir şeye bakmıyor. Sadece beyaz giydiği için ona yaklaşıyorum. Ona uzanarak, "Lütfen," diyorum. "Oğlum ateşler içinde yanıyor." Adam bana dönüyor. Benim kendimi hissettiğim kadar yorgun görünüyor. Leo'ya uzanırken elleri hafifçe titriyor. Ellerindeki çıbanları görebiliyorum. Leo'nun alnına dokunuyor ve bana bakıyor. Bu asla unutmayacağım bir bakış. Tanrı'ya şükür ki bu bakışlarla birlikte tek kelime etmiyor. "Onu Cherepovets'teki hastaneye götürün." Omuzlarını silkiyor. "Belki." Ondan daha fazla konuşmasını rica etmiyorum. Aslında bunu istemiyorum. Bana 4 tane beyaz hap veriyor. "Günde 2 tane," diyor. "İçme suyuyla. En son ne zaman yemek yedi?" Başımı sallıyorum. Kelimeleri, gerçeği nasıl söyleyebilirim? Ona yemek yedirmek imkansız. Söylediği tek şey Cherepovets oluyor. Ve sonra arkasını dönüp uzaklaşıyor. Her adımında insanlar ona uzanıyor ve yardım etmesi için yalvarıyor. "Hadi gidelim." Anya'nın elini tutuyorum ve yavaşça acı çekerek ilerleyip revirden geçiyor, karlı araziyi de geçerek tren istasyonuna gidiyoruz. Evraklarımız usule uygun ve bir vagona biniyoruz. Yine çok kalabalığız. Trende kendim ya da çocuklarım için oturacak yer yok. Bu yüzden soğuk zemine oturuyoruz. Leo'mu kucağımda tutuyorum. Anya yanımda. Karanlık olduğunda küçük fındık paketimi çıkarıyorum. Anya'ya cesaret edebildiğim kadarını veriyorum ve birkaç tane de ben yiyorum. Yanımda getirdiğim azıcık suyla Leo'ya ilaçlardan bir tanesini içirmeyi başarıyorum. Çok uzun ve berbat bir gece. Leo'nun hala soluk alıp almadığına bakmak için sürekli öne eğiliyorum. Bir kez durduğumuzu hatırlıyorum. Trenin kapıları açıldı ve birisi bağırdı.
"Ölü var mı? Ölü! Onları bize verin."
Eller Leo'ya uzanıyor. Onu kollarımdan çekip almaya çalışıyorlar. Ben onu sıkıca tutuyor, çığlık çığlığa, "O soluk alıyor, soluk alıyor," diyorum. Kapı kapandığında yine karanlık, Anya bana sokuluyor. Ağladığını duyabiliyorum. Cherepovets de daha iyi değil. Orada geçireceğimiz bir günümüz var. Başlangıçta bunun bir lütuf olduğunu, bir sonraki trene binmeden önce Leo'yu kurtaracak zamanımız olduğunu düşünüyorum. Ama o giderek daha da zayıf düşüyor. Bu gerçeği görmemeye çalışıyorum. Ama kollarımda yatıyor. Durmadan öksürüyor. Şimdi öksürüğünde kan var. Ateşler içinde yanıyor ve titriyor. Ne bir şey içiyor ne de yiyor. Buradaki hastane iğrenç bir yer. Herkeste dizanteri ve iskorbüt var. Yardım aramak için yeni bir Leningradlı'nın topallayarak içeri girdiğini görmeden bir iki dakikadan fazla duramıyorsun. Her saat hastaneden cesetlerle dolu kamyonlar ayrılıyor. Sadece kamyonu boşaltıp geri dönüyorlar. İnsanlar ayakta, durdukları yerde ölüyor. Zayıf düşmüş ve aç olmam iyi bir şey. Yardım etmek için bir yerden bir yere koşturacak gücüm yok. Bunun yerine oğlumu tutarak soğuk, kasvetli koridorda duruyorum. İnsanlar yanımda geçerken onlara fısıldıyorum. "Yardım edin ona, lütfen." Bir hemşire geldiğinde Anya parmağını emerek soğuk zeminin üzerinde uyuyor. Leo'yu ona vererek, "Yardım et ona," diyorum. Hemşire Leo'yu nazikçe alıyor. Kafası geriye düştüğünde bunu fark etmemeye çalışıyorum. Onda distrofi var. Dipnot 59. Distrofi, doku bozulması. 3. evre. 4. evre yoktur. Benim boş bakışlarım karşısında ölüyor. Ama ona sıvı bir şeyler verebilirsek belki. Onu bir doktora götürebilirim. Zor birkaç gün olacak ama belki, diyor. Bu hemşire çok genç. Savaş başlamadan önce benim olduğum kadar genç. Ona nasıl inanacağımı ya da inanmayacağımı bilmiyorum.
tahliye için evraklarımız var. Yarın Vologda'ya giden trende olmamız gerekiyor.
Genç hemşire, oğlunun o trene binmesine izin vermezler, diyor. Bu kadar hasta olan birinin.
Eğer burada kalırsak başka bilet almak imkansız olur diyorum. Burada ölürüz.
Hemşire söylediğime hiçbir şey diyemiyor. Yalanlar bir zaman kaybı.
Leo'ya yardım etmeye şimdi başlayabiliriz, öyle değil mi? Diyorum. Belki yarına kadar iyi olur.
Hemşire acıma duygusunu benden saklayamıyor.
Elbette, belki daha iyi olur. Ve öyle oluyor. O daha iyi.
Anya ve benim, Leo'nun kirli örtüsünün yanında soğuk zeminin üzerinde kıvrılık yatarak geçirdiğimiz bir geceden sonra her tarafım çürük içinde ve üşümüş olarak uyanıyorum. Ama dizlerimin üzerine doğrulup Leo'ya baktığımda o uyanık. Mavi gözleri uzun zamandır ilk defa berrak.
Cızırtılı, bir kurbağanınkine benzeyen, kalbimi parçalayan bir sesle. Merhaba anne, diyor. Neredeyiz? Babam nerede?
Anya'yı uyandırıp onu ayağa kaldırıyorum.
Tam buradayız bebeğim. Babana gidiyoruz. Vologda da bizi bekliyor olacak. Oğluma, bebeğime bakarken gülümsüyorum ve ağlıyorum. Görüşümü bulanıklaştıran belki gözyaşları ya da büyük bir olasılıkla umut. Bunu yapmamam gerektiğini bilecek yaştayım. Ama onun sesiyle sağduyu yok oldu. Teninin ne kadar morarmış, kabarcıkların göğsünde nasıl patlamış olduğunu ve içlerinden iltihap aktığını görüyor, öksürüğünün ne kadar yoğun olduğunu duymuyorum. Sadece Leo'yu görüyorum. Masmavi gözleri ve en güzel gülüşüyle benim bebeğim.
Bu yüzden hemşire gelip bana trene binmem gerektiğini söylediğinde kafam karışıyor. Ona bakarak,
o iyileşiyor, diyorum.
İkimizin arasında sessizlik uzuyor. Sessizliği sadece Leo'nun öksürmesi ve uzakta ateşlenen silahların tatatatatat sesleri bozuyor. Hemşire anlamlı bir şekilde Anya'ya bakıyor. İlk defa Anya'nın yüzünün ne kadar solgun, çatlamış dudaklarının ne kadar gri olduğunu görüyorum.
Saçları öbek halinde dökülüyor. Bütün bunları nasıl gözden kaçırdım? Ama etrafıma bakıyorum. Bana oğlumun o trene binmesine izin vermeyeceklerini söylediniz.
Tahliye edilecek çok fazla kişi var. Ölmekte olanları götürmeyecekler. Kendiniz ve kızınız için evraklarınız var değil mi?
Nasıl oluyor da hemşirenin bana ne söylediğini o ana kadar anlamıyorum?
Ve en sonunda bunun anlamanın nasıl bir his olduğunu nasıl açıklayabilirim?
Kalbe saplanan bir bıçak daha az acıtır. Onu burada ölüme terk etmem gerektiğini mi söylüyorsun? Tek başına mı?
Sana öleceğini söylüyorum. Hemşire Anya'ya bakıyor. Onu kurtarabilirsin. Koluma dokunuyor. Üzgünüm. Orada öylece duruyorum. Dona kalmış, onun uzaklaşmasını izliyorum. Ne kadar durduğumu bilmiyorum ama trenin düdüğünü duyduğumda kendi canımdan daha çok sevdiğim kızıma ve ölmekte olan oğluma bakıyorum. Anya kaşlarını çatarak,
"Anne!"
diyor. Anya'nın elini tutuyor ve onu hastaneden dışarı çıkarıyorum. Trende Anya'nın önünde diz çöküyorum. O kadar ufak tefek ki. Parlak kırmızı paltosuna sarılıp sarmalanmış ve ayağına çok büyük olan çizmeleri giyiyor.
Anne!
Sesimdeki tereddüdü duyarak.
Leo'yu burada bırakamam,
diyorum. Söylemek istediğim onun burada tek başına ölmeyeceği. Ama böyle bir şeyi 5 yaşındaki kızıma nasıl söyleyebilirim? Hiçbir annenin yapmak zorunda kalmaması gereken bir seçim yaptığımı biliyor mu? Bunun için günün birinde benden nefret edecek mi? O kadar tanıdık bir ifadeyle yüzü buruşuyor ki bu kalbimi kırıyor. Bir an için onu eskiden olduğu gibi görüyorum.
Ama sen benim güçlü kızımsın. Tek başına iyi olacaksın. Başını sallıyor, ağlamaya başlıyor. Hayır anne, ben seninle kalmak istiyorum.
44. ayrımın sonu. Sayfa no 471. Devamı 45. ayrımda.